Herkese merhaba. Benimle Evlenir Misin'in 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Caps Lock'tan. Bugün yanımızda Gülsüm Çilacı var. Startup fonun kurucusu. Hoş geldin.
Hoş bulduk Umut. Çok teşekkürler davetiniz için.
İlk önce biraz senden konuşacağız. Sonra startup fonu
Peki.
ve öncesi aslında. Çünkü startup fon oldukça evrelere sahip ve değişen bir yapı. En azından ben böyle gördüm ama sen bana doğrusunu söyle. Akabinde de senin birkaç görüşünü merak ediyorum. Onları sorup sohbet edip kapatacağız. Öncelikle ne yapıyordun startup fondan önce?
Ne yapıyordum? Aslında herhalde ekosistemdeki en eski insanlardan biri olabilirim ya da en eskisi de ben olabilirim. Ondan
Öyle
emin
mi?
değilim. Bazen söylüyorum zaten ekosistemdeki insanlara ben ekosistem yokken vardım, ekosistem üstüme inşa edildi diye.
Neye göre bunu söylüyorsun?
Çünkü yaklaşık 17 yıldır ben girişimcilik ekosistemindeyim.
Nasıl başlıyor peki?
Nasıl başladı hikaye? Oradan bahsedersem daha net olacak. 2001 yılındaki bankacılık krizi sonrasındaki ben o dönemde bir danışmanlık firmasında çalışıyordum. Bankacılık krizi sonrasında Dünya Bankası Türkiye'de bir proje yapmaya karar verdi. İşsiz kalan bankacıları girişimci yapmakla ilgili bir projeydi. Çok bilmediğimiz bir şeydi fakat bunu yapabilecek birilerini arıyordu ve ben talip oldum. 2003 yılında başladı proje. 2003 yılında Türkiye'nin ilk girişimcilik projeleridir. Bu projeler Türkiye'de 3 şehirde aynı anda işsiz kalanlara, kriz nedeniyle işsiz kalanlara yönelik girişimcilik eğitimleri verip kendi işlerini kurdurmakla ilgili. Dünya Bankası ile bu projeyi bitirdikten sonra Türkiye'de girişimcilikle ilgili de bir şeyler olmaya başladı. İşte
Ya,
kamu tarafı
tam
biz
o
de
zamanlar
girişimcilik projesi yapmak istiyoruz dedi. Üniversitelerde girişimcilik eğitimi verecek kamu fakat girişimcilikle ilgili kimse yok bilen ben varım. Ve ben üniversitelerde girişimcilik eğitimleri vermeye başladım. Ondan sonra özel kurumlarla çalışmaya başladım. İşte girişimcilikle ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz diyenlerle. Çatı kurumlarla çalıştım. Ticaret odaları, sanayi odaları, Avrupa Birliği, yine Dünya Bankası ile bir iki proje daha yaptım. Böyle bu benim işim oldu sonra.
nerede kırılıyor peki? Girişimci yetiştirmek ve girişimcilerle birlikte olmaktan girişimci olmaya nerede kırılıyorsun?
Aslında ben ilk Dünya Bankası projemi o biraz önce anlattım. İlk projeyi bitirdiğimde sadece çok yorgundum ve girişimci olmak gibi niyetim yoktu. Sadece yoruldum dedim ve bir süre ara vermek istedim. Ne yapacağıma dair de herhangi bir fikrim yoktu. Yani ben girişimciliği planlayarak yola çıkmış ya da girişimci olmuş biri değilim. İşte ben dinleniyorum, yorgunum derken işte önce kamu aradı. Ya biz girişimcilik kısmını Dünya Bankası gitti ama girişimciliği biz yapacağız. Yapar mısın? Dedim ki ya işim de yok aslında hani bir iş bulana kadar yapayım ben bunu dedim. Ben onu iş bulana kadar yapayım diye başladığım şey benim girişimcilik hikayemin başlangıcı
Dönüştü.
oldu ve ben bir şirket kurdum sonrasında daha fazla talep gelince ben artık Türkiye'nin her tarafında girişimcilik eğitimleri, danışmanlıkları vermeye başladım. Bu Türkiye'nin her tarafı dediğimde 9 yıl sürdü bu hikaye. 9 yıl gerçekten Türkiye'nin her tarafına gittim Umut. Yani Edirne'den Hakkari'ye kadar diyorum. İnsanlar ya sınırlarımı söylüyorsun, hayır diyorum. Bilfiil Edirne'ye de gittim, bilfiil Hakkari'ye de gittim.
Ve orada girişimcilik eğitimi
Evet,
verdim.
Van'da mesela cezaevinde girişimcilik eğitimi verdim. Hakkari'de işsizlere yönelik verdim. Ondan sonra Türkiye'nin her tarafında kadınlar, gençler, işte dediğim gibi cezaevinde böyle tahliyesine az kalan insanlar...
Şu an var mı böyle bir şey? Yani şey diyeceğim, hayatı geri kazandırılması gereken insanlar diye toplayacağım o
Evet.
güruhu. Şu an onlar için bir girişimcilik eğitimi gibi bir şey var mı? Çünkü çok
Girişimcilik eğitimi,
iyiymiş.
meslek eğitimleri de var
Ha tamam,
cezaevlerinde.
ben
Ben de bu
bilmiyormuşum o
arada
zaman.
dediğim gibi cezaevine gidip eğitim verince bunları öğrendim. Hani tahliyesine az kalan insanları tekrar tahliye
Evet, çok güzel.
olduklarında bir meslek sahibi
Çok önemli.
olsunlar, bir yerden başlasınlar diye hem meslek eğitimleri hem bu tür eğitimler veriliyor.
Çok çok
Tabii bu
güzel.
deneyimlerden çok mutluyum çünkü düşünüyorum nerede ben bu insanlarla tanışır, nerede böyle bir deneyim elde edebilirdim. 9 yıl boyunca bu böyle devam etti. Dediğim gibi Avrupa Birliği ile mesela Türkiye'de ilk kadın kuluçka merkezlerinin kurulmasını konusunda çalıştım.
Sadece kadın girişimcilere
Kadın
mi?
girişimcilere yönelik bir kuluçka merkezi Hacı Bektaş, Kütahya ve İstanbul'da kurulmuştu sadece kadınlara yönelik. Üniversitelerde çok fazla eğitim verdim girişimcilikle ilgili.
Biraz danışman ve eğitmen olarak devam etti yani
Evet.
aslında oradaki hikaye.
Aynen.
Sonra şimdi startup fona gelmek istiyorum yavaş yavaş ama startup fondan önce.
Şimdi ondan öncesi ben ne olduğunu
Ha
anlatayım.
tamam.
9 yılın sonunda şöyle bir yere geldim. Ben girişimcileri buluyorum, eğitiyorum ve sonra işini kurup kurmadıklarıyla aslında takip de edemiyorum. Ne yapıyorlar evet. Ya da bana haber verirlerse takip ediyorum. Biraz daha girişimcilik ekosistemi oluşmaya başlamıştı. Yıl 2013 Türkiye'de.
Tabii.
Bu sefer dedim girişimcilerin aslında ihtiyacı olan bir şey var. Girişimcilere tohum yatırım yapıp onları daha da büyütebilecek modeller vardır. Ama dedim Gülsüm bu sefer akıllı ol. Kendi kendine düşe kalka öğrenme. Bu sefer dedim işi bilenden öğren. Ve ben Startup Bootcamp ile iletişime geçtim. Startup Bootcamp Avrupa'nın o dönem en iyi hızlandırma programı.
Türkiye'de herhangi bir faaliyeti var mı o zaman?
Hayır yok. Yok. 2013'te Startup Bootcamp ile iletişime geçtim. Ben siz Türkiye'de hızlandırma programınızı açmak istiyorum diye. 2013 yılı Türkiye için çok keyifli bir yıl değildi. Bir takım olaylar vardı vesaire. Bunları Türkiye'ye getirdim. Açılır mı açılmaz mı? Hayır açılabilir diye ikna etmeye çalıştım. O bayağı acıklı ve uzun bir hikayedir. 2014 yılı Ocak ayında ben Startup Bootcamp'in lansmanını yapmıştım. Bir hızlandırma programı olarak. Dünyada Startup Bootcamp'in ilk kadın kurucu suyum ve bildiğim kadarıyla hala tekim.
Tamam.
Yani, benden başka kadın kurucusu yok.
Bazen şey gibi düşünüyorum bu konuda. Neden hep kadın yani kadın girişimci diye önüne bir isim veya ön eklemeliyiz? Bazen de diyorum ki ama işte tam bir feminist şeyine dönüyor, manifestosuna dönüyor. Yani sen söylemelisin ki bu normal bir hale ve aslında farkındalık yaratsın ama söylemesek zaten normal olmuyor mu gibi aslında böyle tam bir şeyin içindeyim, ikilemin içindeyim. Ama sanırım şu an kadın girişimci diye belirtmek veya ilk kadın kurucu isim demek iyi bir şey mi sayılacak şu an?
Şöyle ben şunun için söylüyorum, kesinlikle haklısın. İnsanların yaptıkları işlerle cinsiyetleriyle tanımlamamak lazım. Hı-hı. Nasıl ki erkek girişimci demiyorsa kadın girişimci de dememek lazım. Hı-hı. Ama şartlar eşit ve eşit dağılım olsaydı. Ama şu anda kadınların iş kurma oranlarına baktığımızda hakikaten hala çok düşük. Dolayısıyla ben bunu özellikle söylüyorum. Söylememin sebebi biraz da yapılabilir olduğunu göstermek için.
Peki.
Başkaları da yapabilsin ve kadın sayısı artsın. Bu kadın sayısı artsın derken kastım şu, tamamen aslında çeşitlilikten yanayım. Kadın girişimci sayısı da çoğalsın, erkekler de olsun. Ama burada
etnik olarak da çoğalsın.
İdeal dünya, ütopik dünya %50-50 olsa keşke oranlar.
Keşke değil mi? Kesinlikle.
Onun için söylemek deki kastım bu. Kadın girişimci diye belirtmekteki kastım
anladım.
Bu. Birazcık belki yapılabilir olduğunu göstermek için.
Çok çok güzel yapıyorsun bence de.
Yoksa dediğin gibi tanımlamamak lazım cinsiyetle.
2013'te Startup Bootcamp'i...
Startup Bootcamp'i kurdum. Startup Bootcamp işte o zaman Türkiye'nin herhalde ilk özel accelerator programlarından biri ya da ilk en azından özel accelerator olmasa bile ilk global hızlandırma programıdır diyebilirim Türkiye'de. İlk bir yıl onun kuruluşuydu. Kurucu ortaklığını yaptım, CEO'luğunu yaptım. Girişimcileri seçiyoruz, tohum yatırım yapıyoruz, yatırımcıların karşısına çıkarıyoruz. İlk bir yılı bitirdik. 9 girişimci almıştık Startup Bootcamp'i. Hiçbiri Türkiye'den yatırım alamadı. Mezuniyette. Yıl 2015 idi. Ve bu benim kafama takılmaya başladı. Neden yatırım alamıyorlar? İyi girişimciler aslında. Ve içlerinden iyi hikayeler de çıktı. Mesela Zeppelin var o dönemden. Zeppelin Amerika'da gayet güzel yatırımlar aldı. Aynen, ve büyümeye devam etti. Ve ben 2015'te ben dedim artık girişimcilik tarafından yatırımcı tarafına geçiyorum. Yatırımcı tarafına geçip İstanbul Startup Angels'ı kurdum.
Evet.
İstanbul Startup Angels melek yatırımcı ağı olarak başladı. Yani melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getiriyordu. Fakat orada da yıllar önceki o Anadolu deneyimime dayanarak var olan ekosistemde var olan melek yatırımcılara odaklanmak yerine bu işi bilmeyen fakat ekosisteme girmek isteyen yatırımcıları ben bulup onları ekosisteme kazandırayım diye yola çıktık. Ve yine ben yıllar önceye dönüp Kayseri, Antep, İzmir, Ankara, Samsun gibi Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerinin tamamını dolaşıp geleneksel sermaye sahip insanlara startuplara da yatırım yapabilirsiniz anlatmaya çalıştım. Bu insanlardan inananlar oldu ve ekosisteme geldiler ve İstanbul Startup Angels 3 yıl boyunca 30 yatırım yaptı. Bu 30 yatırımda çok hızlı yatırım yapan, çok da hızlı büyüyen bir melek yatırımcı ağı haline geldi.
Evet.
Ki 2016, 17, 18'ler ...den bahsediyorum.
Benim işte daha böyle bu ekosistemi yeni yeni öğrenmeye, ilgilisi olmaya başladığım zamanlarda ve melek yatırımcılık ağı olarak bildiğim zaten ya iki ya üç tane ağ vardı, network vardı. Biri zaten sizdiniz.
Ne güzel. Yani ben mutlu oldum çünkü çok hızlı demek ki duyurmuşuz
Gerçekten
aramızı.
öyleydi, evet.
Bu süre Türkiye için de çok sevimli yıllar değildi ama biz 30 yatırım yapabildik. Ve bu yatırımları yaparken elde etmiş olduğum ve gözlemlediğim bir takım deneyimler oldu Umut. Yatırımcıları buluyoruz, ekosisteme getiriyoruz. Çok güzel. Yatırım da yaptılar. Bak 30 yatırım oldu, ne güzel. Fakat birkaç sorun görmeye
Aslında sen
başladım.
isteğini ve misyonunu yerine getiriyorsun orada bakınca, değil mi?
Getiriyorum. Ama sorunları da görmeye başladım bu sürede. 2019 olduğunda baktım ki ben bu yatırımcıları Anadolu'dan buluyorum ya da geleneksel sermaye sahip insanlar sadece Anadolu değil İstanbul'dan da geliyorlar. Ama bir takım problemler var. Bunlardan bir tanesi Melek Yatırımcı Ağı'na üye oldukları zaman yatırım kararını onlara bırakmış oluyorsunuz. Bir Melek Yatırımcı Ağı olarak girişimci karşısına çıkarıyorsunuz. Hadi kararı ver. Eğer ekosistemi bilmiyorsa, daha önce girişimciyle muhatap olmadıysa bu kişi neye bakıp yatırım kararı verebileceğini bilmiyor. Dolayısıyla yatırım kararı vermekte imtina edebiliyor ya da tam tersi çok iştahlı verebiliyor. Bu da sıkıntılı.
Evet, veya diyelim ki evet karar aldı ve güzel bir ortaklık işbirliği veya evlilik başladı. Fakat ardında ilişkiyi de yönetmeyi bilmediği için girişimciyle çeşitli sorunlar, o ilişkiden doğan sorunlar da oluyordur. Hem
Aynen.
girişimci nezdinde hem yatırımcı nezdinde.
Aynen. 10-30 yatırımda biz işte ilişki yönetimi, portföy yönetimi, işte girişimciyle yatırımcı arasındaki ilk defa yatırım yaptıysa o dengenin yönetilmesi gibi sorunları görmeye başladık. Bir diğer takip sorunu, yatırımcı bu ekosisteme geldiğinde bir yatırım, iki yatırımla bu iş yürümüyor. Yatırımcının anlamlı bir getiri elde edebilmesi için bir portföy oluşturması lazım. 10-15 yatırım yapması lazım ki bir getiri olsun. Bir tık kısmı batacak, bir kısmı iyi gidecek. İyi gidenler aslında batanları da ödeyecek. Ama 10-15 yatırım yapmak için de sürekli takip etmesi lazım. Onun için de kendi iştigal alanları var, başka işleri var, vakit bulamıyor.
Tabii canım.
Dedik ki biz bunu nasıl değiştiririz? Yatırımcıların hayatını kolaylaştırabileceğimiz bir modele nasıl geçeriz? Ve Startup Fon doğdu. Startup Fon şunu yapıyor. Yatırımcılar, Startup Fon'un kurmuş olduğu bir venture capital var. İlk kapanışını yaptı Mart 2021'de.
Evet, hayırlı olsun.
Çok teşekkürler. İnşallah Eylül 2021'de de ikinci kapanışı yapmış olacak.
Aa, öyle mi? Neden o kadar
Evet.
hızlı?
Yatırımcıların iştahı yüksek ve katılmak istiyorlar fona.
Ya aslında fonu daha sen bitirmeden ve harcamadan ekleme yapacaksın.
Evet.
Aa, ben şey
Ya bu
bilmiyordum
arada
da böyle bir şey.
şöyle
O yüzden
fonlarda
şaşırdım.
birkaç kapanış oluyor. Yani aslında 10 milyon dolar ya da 20 milyon dolar diye duyurduğumuz fonlar tüm venture capital'larda böyledir. İlk kapanış minimum ne kadar taahhüt alıp ne kadarla yatırıma başlarım kapanışıdır. İşte bu fondan fona değişiyor. Genelde %30-40'ını bulduğunuzda yatırıma başlarsınız.
Anladım. Ha,
Kalan
pekala.
kısmı da zaman içinde tamamlarsınız.
Sen
Bu yeni bir
aslında
fon değil.
fona devam ediyorsun toplamaya
Aynen aynı fona
harcarken.
devam ediyorsunuz harcarken. Mart 2021'de ilk fonumuzu kurduk. Aslında fonun şöyle bir özelliği var. Yatırımcılara diyoruz ki tek tek seni takip etmen zor. Toplantılara katılman zor. Yatırım kararı vermen de zor. O nedenle paranın bir kısmını getirip Venture Capital'a koy. Bu VC tohum aşamadaki yatırımları yapacak. Fakat herhalde bizim gizli sosumuz burada. Yapmış olduğumuz her yatırımı aynı zamanda LP'lerimize de açıyoruz
Evet.
platformda.
Şimdi ben senden bunu dinlediğimde düşündüm ve dedim ki sanırım ben böyle bir model daha önce görmedim. Bu benim cahilliğim mi? Yoksa bu böyle modeller var mı?
Dünyada var bu modeller.
Yani
İlk
bu
defa
arada
biz bulduk değil.
yani şöyle,
Dünyada var.
siz zaten fondan bir yatırım yapıyorsunuz ve ekstra da yine de o yatırımcılarınıza soruyorsunuz. Haliyle İştahlı veya çok işi beğenen girişimi veya girişimciyi beğenen insan ekstra da pay sahibi, ortaklık
Tabii
vesaire
ki.
olabiliyor.
Tabii ki.
Ha, Türkiye'de en azından böyle bir model var mı diye
Yok.
sorayım. Ha, tamam, benim cahilliğim kısa bir cahillikmiş. En azından Türkiye'de yokmuş.
Türkiye için yeni fakat dünyada benzer modeller var. İş çalışan da bir model. Yatırımcıya sunduğumuz en büyük değer önerisi bu. Fona yatırım yaptığı zaman aslında fonda birçok startup'a fon yatırım yapacak fakat bunların arasından beğendiklerine, kendi odak alanına girene veya biraz daha büyüyene, ölçeklenebilene ekstra yatırım yapabilecek.
Anladım.
Avantaj şu, artık takip etmek zorunda. Girişimcileri 3 kere dinleyip durdurucunsunu yapıp detaylara girip avukat tutup sözleşmeleri yapmak zorunda değil. Fon onun adına bunları yapıyor. Durdurucunuz raporu yatırımcıya geliyor. Fon zaten yatırım kararını gerekçeleriyle kendisine sunuyor. Bunları okuyarak girişimciyle de belki kısaca bir tanışarak sadece girişimciye ve işe bakarak ben bu işi seviyor muyum? Ekstra yatırım yapmak ister miyim? sorgulayıp
cevabına göre de aksiyon alıyor.
Yatırım yapabiliyor. Portföy yönetiminde de yine biz muhatabız. O girişim ne halde, nereye gidiyor, ne tür KPI'lere ulaştı, bunları da yine biz veriyoruz. Burada yatırımcının hayatını kolaylaştırıyoruz. Ama bir taraftan da bireysel yatırımın da tatminini almasını sağlıyoruz.
Ya çok yani bence güzel tanıdık startup bunu. Çok da güzel anlattın. Teşekkürler. Ay, peki,
ben teşekkür ederim.
Gelelim en civcivli konuya. Peki tamam güzel. İyi bir sistem var. Yurt dışında çalışan bir modeli Türkiye'de uyguluyorsunuz ve nasıl çalıştığını birazdan öğreneceğiz. Ama hangi var mı odaklandığınız bir dikey? Ne kadar ticket size'ınız?
Tamam, onu anlatayım. Önce fonun büyüklüğünü söyleyeyim. Bizim fonumuzun büyüklüğü yaklaşık 10 milyon dolar olacak. Dediğim gibi first closing'i yaptık biz şu anda. Biz seed capital diye geçen tohum yatırımcıyız aslında. Bizim hedeflediğimiz girişimciler kuluçka merkezleri hızlandırma programlarından çıkmış girişimlerin ilk yatırımcısı olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda küçük küçük rakamlarla çok startup'a yatırım yapmak istiyoruz. Sorunun bir kısmını kaçırmış olabilirim.
Tamamen şey aslında bunu soruyordum. Hangi aşamaya ne kadar aralıkta yatırım yapıyorsunuz?
Ticket size'larımızı sormuştun, onu söyleyeyim. Fonun yatırım aralığı 50 bin ile 150 bin dolar arasında ilk yatırımda. Fakat fonun co-invest fonu olduğunu düşündüğümüzde fon girişimcinin aramış olduğu paranın yarısına kadar taahhüt edebiliyor. %50'sine kadar. Dolayısıyla bizim talip olduğumuz roundlar 100 bin ile 300 bin dolar aralığı diyebiliriz. Çünkü investorlarımızla beraber bu tutarlarda yatırım yapabiliyoruz.
Çok güzel.
Burada bir örnek verirsem daha net olacak Umut. Bir girişimci bize geldiğinde örnek veriyorum 300 bin dolarlık bir yatırım arıyor. Bu durumda fon kendi süreçlerine bu girişimciyi alıyor, işte inceliyor, detaylı olarak analiz ediyor. Bir rapor çıkarıyor, due diligence raporunu çıkarıyor ve müzakeresini başlatıyor yatırım komitesi kararı sonrasında. Aramış olduğu 300 bin doların 150 bin dolarına kadar taahhüdünü veriyor fon. Taahhüdü verdikten sonra kalan kısmı yatırımcılarını açıyor.
Diyelim ki hiçbiri yanaşmadı.
O zaman fon tekrar bakıyor kalan kısmı ben tamamlayayım mı diye.
Aa,
ticket size'ını yükseltebilir.
Aa, çok güzelmiş.
Genelde ama yatırımcılarımız iştahlı. Hani şu ana kadar biz açıklayamıyorum henüz ama 3 startup'a yatırım yaptık.
Tamam soracaktım, ne güzel. Baya her şey tamam mı? İmzalandı ve...
Tabii tabii bitti ama...
Ha, sadece duyurmadınız.
Duyuramadık
henüz. Çok güzel. Tamam.
3 startup'a yatırım yaptık. 3'ünde de yatırımcılarımızdan yüksek miktarda geri dönüş aldık ve co-investor oldular.
Ha, güzel. Ne kadar risk alıyorsunuz sence fon olarak?
Biz yüksek risk alıyoruz. Yani şimdi şöyle yüksek risk alıyoruz. Bir startup doğduğu andan itibaren baktığımızda fikir aşamasını geçiyorum. MVP'yi çıkardıktan sonra go to market'te neredeyse ilk yatırım yapıyoruz. Yani product market fit'i yakaladığı anda bizim gibi yatırımcılar yani seed capital veren yatırımcılar gelmeye başlar. Bu aşama hala risklidir. Evet, birkaç müşteri ikna etmiştir girişimci. Fakat hala işi dönüştürmeye ve denemeye çalışmaktadır. Bir takım şeyleri pivot ede gitmektedir. Bu aşama risklidir. Startup büyüdükçe risk azalır. Daha ayakları yere basar hale gelir. Bu anlamda erken aşamadaki yatırımcıların çoğu yüksek risk alan yatırımcılardır. Bizim gibi. Ama biz orada o riski nasıl yönetiyoruz dersiniz? Bizde de yatırım sayımız çok yüksek.
Siz yani aslında portföyü o şekilde oluşturarak
anladım. Evet, yaklaşık bu ilk fonumuzdan yatırım yapmayı planladığımız sayı bizim 45-50 civarında startup'a girmeyi planlıyoruz.
Aa, çok güzel rakam.
Şimdi bu 45-50 startup'ta da dağıtımı yaptığımızda tabii ki aralarından bazılarının bir takım talihsizlikler yaşayacağını ve şu anda öngöremediğimiz sebeplerle batacağını biliyoruz.
Pek tabii talihsizlik değil yani.
Olabilir yani sebepleri bilmiyorum şu anda ama olacak bunlar. Ama sayıyı çok tuttuğumuz için de bir kısmının da çok iyi olacağını biliyoruz.
Peki sence startup fon çok istekli bir fon mu? Bu ne demek? Girişimci gözünden söylüyorum bunu. Bu tura çıktığın zaman hiç durmadan gitgelli bir dönem var ya sürekli istişare ettiğin. O onu ister sen başka bir şey söylersin ve sürekli pinpon topu gibi gider gelir. Ne kadar isteği olan, bir şey bekleyen, hadi şunu da yap öyle gel veya şunu yapsan daha iyi olmaz mı diye sürekli bir kötü anlamda söylemiyorum bunu. İstek iyi anlamda istek diye söylüyorum. İstekleri olan bir fon.
Şöyle bir takım görüşlerimiz var diyeyim. İstek kısmında şunu bir kabul etmek lazım. Girişimci kendi işini kuran kişi olarak baktığınız zaman özgür ve egolu bir insanda bir taraftan.
Aynen.
Ben hep yatırımcıyı şöyle konumlandırıyorum. Bizler yatırımcı olarak o girişimcinin hayaline, çizdiği vizyona küçük ortak oluyoruz. Hı-hı. Dümen de onun olduğunu kabul ederek giriyoruz, hı-hı, o işe. O kişi nereye isterse oraya götürecek. En fazla yapabildiğimiz şey, dümen ondayken, yanındayken arada bir acaba sağa mı kırsam, acaba sola doğru mu gitsek gibi bir takım tavsiyelerde bulunmak. Ama bu tavsiyeleri dinlemeyebilir girişimci. Hı-hı. Yine dinlemeyebilir. Bunu her zaman ben yatırımcılara da söylüyorum, bize de. Hani bir taraftan yatırım yapıyor olmak girişimcinin işinde söz hakkımız olduğu anlamına gelmiyor. Dümende onun olduğunu kabul ettiğimiz anlamına geliyor. Onun liderliğini kabul ettiğimiz anlamına geliyor. Tabii ki esnek bir girişimci ise o işte sağa git sola gitlerde dönüp bir bakıyor. Neden dedim bunu diye. Esnemeyen biri ise de uçuruma doğru da götürebilir.
Tabii evet, uçurum da olabilir.
Dolayısıyla istekler kısmında biz bir takım şeyleri söylüyoruz girişimciye. Bunu mu yapabilirsin? Acaba şunu mu denesen gibi. Bunları söylüyoruz ama bunları yapmak zorunda mı kısmı, dediğim gibi girişimci dümende. Gelişmesi için bunları söylüyoruz.
Siz zaten ama günün sonunda dümende olmasanız da bordda şu an...
Yardımcı pilot diyebilirsin bize.
Aynen, teknenin sonuçta oradaki geminin yanında ve üzerinde olan insanlarsınız. Haliyle gidişatı da görüyor ve fikrinizi belirtiyor olabilirsiniz. Bence de gayet iyi ama cevap beni çok mutlu etti. Çünkü bu dördüncü bölüm ve her bölümde bu şekilde güzel, iyi niyet gördüm. Ve güzel vizyon gördüm. Ben çok umutlanıyorum. Günün sonunda biz bir senelik bir girişimiz. Medyacıyız ve hep beraber öğreniyoruz aslında. Bütün ekip, bütün ekosistem. Çünkü beraber gelişiyoruz, o gelişene adapte oluyoruz. Ve kesinlikle çok güzel yerlere gittiğini hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Sana şunu sormak istiyorum. Sence bir girişim veya girişimci senden, yani startup fondan en verimli şekilde nasıl faydalanabilir?
Aslında girişimciler sadece ben değil, bizim gibi tüm yatırımcılardan ben girişimcilere şunu söylüyorum. Yatırımcıyı sadece finansal kaynak olarak görmeyin. Bu tüm yatırımcılar için geçerli. Bugün bu ekosistemi hiç bilmeyen bir yatırımcının bile sağlayabileceği değer vardır. Hı. Nedir? Network'ü vardır.
Tabii.
İş bilgisi vardır. Sektör deneyimi vardır. Mutlaka bir şeyler vardır. Girişimci, yatırımcı ki sadece... finansal olarak bakıyorsa zaten bir hata yapıyor. Benim en sevdiğim girişimci profili de budur. Rahat bırakmayan girişimci. Bizim portföyümüzde öyle bir girişimci var. LinkedIn'ime giriyor benim. Tek tek insanları buluyor. Umut'u tanıyormuşsunuz Gülsün Hanım. Benimle Umut'u bu nedenle tanıştırır mısınız diyor. İşte girişimci bizden en çok fayda sağlayacağı şey bizim uzmanlık alanlarımızı, network'ümüzü, becerilerimizi analiz edip gerçekten bundan sürekli faydalanması lazım.
Ve bu asla ayıp veya başka bir şey kesinlikle değil. Aksine değil. Hatta...
Çok mutlu oluyoruz değil biz. Mi? Şundan mutlu oluyorum. Bu adam işi için uğraşıyor bu kişi. Ve bunun için benim LinkedIn'ime girmiş, uğraşmış, bulmuş, doğru kişiyi bulmuş ve ona ulaşmak için de devam ediyor yoluna. Çok mutlu oluyorum.
Ve bu seni aslında motive ediyor. Bir sonraki tur içinde daha iştahlandıran bir şey olabilir. Çünkü ne olursa olsun daha göz önünde parlayan olan bir şey... olduğu için sen de sonraki turda umduğun kadar iyi gitmese bile, hadi burada KPI'lerden bahsedelim, hani o hedeflere ulaşmasa bile belki sen daha iştahlı olabilirsin çünkü o içerideki tutkuyu biliyorsun en azından ya da uğraşı biliyorsun yani.
Kesinlikle, zaten hani ilk söylediğim şey, yatırım kararımızın %60-70'i girişimciyken girişimcinin işi olan tutkusu, sadakati, heyecanı bizi motive ediyor. Ve o heyecanın bir yere götüreceğini biliyorsun.
Anladım.
Dolayısıyla bunda hiç ayıp, gocunulacak bir taraf yok. Hatta tam aksine mutlu eden bir şey.
Parçalayın gençler diyorum o zaman.
Kesinlikle.
Peki en son şunu merak ediyorum ve ondan sonra kapatmak istiyorum. Normalde böyle okey, gelir modelini tahmin edip anlayabiliyorsun ama senin model biraz farklı, sizin model biraz farklı. Haliyle nasıl para kazanıyorsunuz? Gelir modeli nedir diye de sormak istiyorum.
Tabii ki aslında bizimki de çok farklı değil. Hı. Yatırımcılarımız bizim hem fona katılabiliyorlar hem de deal by deal yatırım yapabiliyorlar. Evet. Yani startuplara ekstra yatırım yapabiliyorlar. Her ikisinde de aynı modelimiz çalışıyor. Eğer fona katılırlarsa bir management fee ödüyorlar. Hı hı. Normal VC'ler gibi. Hı hı. Ekstra yatırım yapmaları durumunda yine ekstra yatırımlarından da bir management fee ödüyorlar.
Management fee denilen şey aylık bir şey mi?
Yıllık bir şey.
Yıllık bir şey. Ha, tamam.
Yıllık bir şey. Yatırım tutarı üzerinden her yatırım şirketi ya da venture capital'ın yatırım tutarı ya da yatırım taahhüdü üzerinden deal by deal'larda biz yatırım tutarı üzerinden yıllık olarak belli bir management fee alıyoruz.
Tamam, anladım. Sen hiç yapıyor musun? Öyle bir şeyin var mı? İsteğin
Yapıyorum.
var mı? Bireysel yatırım.
Tabii,
Öyle
yapıyorum.
mi?
Yani ben yapmasam zaten insanlara inandıramam.
Aha,
Şeyi de söylüyorum. Benim bu arada hakikaten umut, yani bir gayrimenkul yatırımım ya da başka borsa yatırımım falan yok. Benim bütün yatırımlarım startup
evet. Ha, ne güzel.
dünyasında. Yani startup dünyası bugün batarsa ben batarım.
Ha, değil
Şahsım.
mi? Şey, şu anki fonda senin
Fonda da
katkın var.
yatırımım var,
Ha.
ayrıca yatırımlarım da var. Yani ayrıca daha önceden de İstanbul Startup Angels döneminde de bireysel yatırımlarım oldu.
Ha, çok güzel.
Yani o yüzden bütün birikimlerim startuplarda.
Ne güzel ya. Umarım
Bu arada para da kazandım startup yatırımlarından. O yüzden inancım daha yüksek
aynı
benim.
güzel ya.
Tabii.
Hayırlı olsun. Umarım bol, daha da bol olsun. Startuplarımız
İnşallah.
gelişsin, büyüsün, exit etsin. Yani hepimiz için en güzeli.
Zaten o
Bize
hayali
de
inanıyoruz.
ya bir de şimdi normalde kapatacaktım ama içim içime sığmıyor böyle konularda. O kadar güzel bir yerde medyacı olduk ki. Çünkü unicornların biri bir çıktı. Exit'lerin biri bir böyle inanılmaz güzel rakamlarla olduğu. Global IPO'ların olduğu böyle bahsedecek çok güzel şeyimiz var. Biz zaten
Evet.
çok dinamik, hakikaten çok heyecanlı bir ekibiz. Ve bunu o heyecanımızı, o sevgimizi belirterek aktarmaya çalışıyoruz. Haliyle lütfen gelişin, büyüyün ve güzel hikayeler yapın. Biz
İnşallah.
de çok çok mutlu şekilde bunları aktaracağız, aktarmaya çalışacağız
Evet.
takipçilerimize ve bütün ekosisteme.
Ya dün akşam işte hepsi
Aynen.
burada halka açıldı. Bu
Evet.
çok önemlidir
Değil
Türkiye
mi?
için. Çünkü biz bugüne kadar tüm exitleri stratejik satın alma olarak gördük. Yani rakipleri gelip satın aldı.
Doğru.
Bütün hepsi öyleydi, tüm exitler. İlk defa stratejik satın alma değil, IPO
Baya
gördü
aynen
Türkiye.
öyle.
Bir startup'ın IPO'sunu gördü. Çok önemli bir milestone'dur dün akşam girişimcilik tarihinde, girişimcilik ekosistemimiz tarihinde. Tabi burada şeyi söylemek istiyorum Umut, eğer böyle bir dakikamız daha
Tabii ki
varsa.
canım.
Benim girişimcilik ekosistemiyle ilgili yatırımcı olmak isteyenlere söylediğim bir şey var. Yaptığınız iş ne olursa olsun, dünya değişiyor. Pandemi bize bunu çok hızlı gösterdi. Pandemi bir ileri sarma tuşuydu dünyanın. Teknoloji hayatımızın her alanında var. Daha da fazla olmaya devam edecek.
Ne?
O yüzden yaptığınız işten bağımsız teknolojiye mutlaka ve mutlaka yatırım yapmaya başlayın.
Evet, yani zaten birçok
Bu
hizmet de
hikayeler
oluyor.
artacak.
Tabii, birçok hizmet de şu an mevcut. Midas'ından Finfresine, zaten ondan önce Gediğinden herhangi bankası da bunu size sağlıyordu.
Tabii.
Onlar biraz da halka açık tabii, şey, hisseler satın
Şu anda
alabiliyorsunuz ama şu an bir sürü startup fon gibi ve başkaları gibi hisse bazlı sizin küçüklü büyüklü yatırım yapabileceğiniz modeller var. Bir deneyin inşallah. Ne diyeyim bilemiyorum. Şu an yatırım dış tavsiyesi değildir tabii, demek zorundayım
tabii
yani
ki.
orada. Çok teşekkür ederim
Ben teşekkür
sohbet için.
ederim
Çok güzel
davetin.
anlattın.
Çok keyifliydi. Çok teşekkürler.
Tamamdır. Bu bölüm sonuna geldik sevgili dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeceğim ama hatırlatmam gereken bazı duyurularım var. Bizim ana iletişim mecramız Instagram. Sanırım bunu zaten bu bölümde söyledim. Haliyle bizi Instagram'dan mutlaka takip edin. Ve bizi bireysel olarak desteklemek isterseniz Patreon linki var. Oraya da bir göz atarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Bye bye.